Radyo Karavan'da Anadolu Yakası başlıyor. Merhaba Radyo Karavan, Anadolu Yakası'nın 8. programına hepiniz hoş geldiniz. Girişte bir farklılık olmasını istedik ve bu sefer hareketli bir türküyle başladık. Öznemir Erdoğan'dan Ayaş Yolları'nı dinledik. Şimdi biz türkülü listelerini oluştururken özellikle araştırma yapıyoruz. Kendi arşivlerimiz de var, türküyü seven insanlarız. Bir de tabii YouTube'dan da çok fazla faydalanıyoruz. İnternetin nimetlerini de kullanıyoruz açıkçası. Şöyle bir şeyle karşılaştık. Genelde son 40 yıl içerisinde aslında türküyü yorumlayan çok da fazla
çeşitli isim yok.
Yok.
Türkü biliyoruz. Çok sayıda türkü biliyoruz. Ancak genellikle bunu TRT yıllarından, çocukluğumuzdan ve ilk gençlik yıllarımızdan hatırlıyoruz. Özellikle 90'dan sonra çeşitleniyor müzik piyasasında türkü söyleyen isimler.
Evet, zaten TRT'nin kayıtlarını izleyince naif bir taraf var. Hoşuna gidiyor izlerken ama bir yandan da çok TRT.
Evet.
evet. geliyor insana. Hani o böyle
çok nizami.
Çok nizami. Evet. Biraz böyle sanki aralarda yaramazlık yapmak gerekiyormuş gibi. Hani o grupçıdan bahsetmiştik.
Evet.
Araya başka öğeler katmak gerekiyormuş gibi falan. Dolayısıyla bunu söyleme sebebimiz sanki listelerde bazı isimler sürekli tekrar ediyormuş gibi gelebilir. Bunun sebebi de yine o isimler o türküyü gerçekten de diğerlerinden daha önde
evet,
söylemişler.
Daha tatlı söylüyorlar.
Evet, daha tatlı söylemişler.
Tatsız bir kayıt dinlemektense.
Zaten şunu da söyleyebiliriz herhalde. Dinledikten yani. Sonra kaydımızı, biz kendimiz dinledikten sonra eğer hoşumuza gitmezse biz ondan vazgeçiyoruz. Yani böyle bir iki defa da yaptık bunu. Listenin tamamını değiştirdiğimiz de oldu.
Evet.
Dolayısıyla yani listelerde aynı isimler geçiyor. Bunun için de bir açıklama olsun istedik. Şimdi artık ikinci türküye geçelim. Çok da fazla sıkmayalım. İsmail Hakkı Demircioğlu seslendirecek Ceviz'in Yaprağı adlı türküyü. Bir hikayemiz var. Onu da bize Ceren anlatacak.
Evet, bu bir Afyon Dinar türküsü. Türküyü yakan Dinarlı Mehmet Özdemir. Aynı zamanda hikayesinin de baş kahramanı. 1903 yılında doğan Mehmet, 13-14 yaşlarına geldiğinde ailesinin seçtiği bir kızla evlendirilir. Bu evlilikten 4 çocuğu olur. Dinar'ın en zenginlerinden iyi giyimli, yakışıklı bir gençtir Mehmet. Dinar'ın en güzel kızlarından Fadime ile birbirlerine bağların arasında rastlar ve görür görmez aşık olurlar. Ancak Mehmet evlidir, 4 çocuğu vardır, gidip ailesinden isteyemez Fadime'yi. Günün birinde bir başkası ister Fadime'yi ve düğün kurulur. Mehmet ise uzaktan izler olan biteni. Fadime'yi son kez görmek için evlerinin önündeki zerdali ağacının ardından evin içini gözetlerken sevdiğinin ellerindeki kınaları görür ve evlerinin önü zerdali dalı, pencereden gördüm kınalı eli dizeleri dökülür dilinden. Ceviz'in Yaprağı İsmail Hakkı Demircioğlu söylüyor.
Ona azlı yar. tomurcuk gülü, sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum.
Sıradaki türkümüz Ellerini Çekip Benden. Bu türkü formunda bir beste aslında. Sahibi de Azerbaycanlı Şefika Ahundova. Türk dünyasının ve doğunun ilk opera yazan kadın sanatçısı. 1924 yılında doğan sanatçı Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almıştır. 600'den fazla bestenin sahibi olmasının yanı sıra 1971 yılında Gelin Kayası operasını bestelemiştir. Az önce de bahsettiğim gibi bu Doğu'da bir kadının bestelediği ilk operadır. Yöresel enstrümanlar ve geleneksel bir aşk hikayesi içermesiyle halkın ilgisini ve sevgisini kazanır. Bakü'nün Doğu'nun opera merkezine dönüşmesinde çok önemli bir rolü olduğu söyleniyor Gelin Kayası'nın.
Çok da dertli bir türküdür ayrıca. Gülay'dan dinleyeceğiz. Ellerini Çekip Benden.
Aşkıyla yana yana
Sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. Sözü ve müziği kendisine ait olan. Biz 6. programda bir Neşet Ertaş programı hazırlığı içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Tahminimce 10. program ya da 11. programda bunu size yetiştirmeye çalışacağız zaten. Şimdi biz o türküyü Neşet Ertaş'ın kendi sesinden o programa sakladık. Dolayısıyla şimdi biz istedik ki başka bir sanatçıdan bunu dinleyelim. Ayşegül seslendirecek Neşe Dağım'ın bir türküsünü. Niye çarptın kaşlarını?
Niye çarptın kaşlarını? Bilmiyorum yar suçlar mı? Niye çarptın kaşlarını? Bilmiyorum yar suçlar mı? Ben ölürsem saçlarını yolma gayrı yolma leyli leyli yolma leyli leyli yolma leyli leyli yolma leyli leyli ya ben ölürsem saçlarını yolma gayrı yolma meyletmem dünya malına ölürsem de mezarıma gelme gayrı gelme leyli leyli gelme leyli leyli gelme leyli leyli gelme leyli leyli ya ben ölürsem mezar
şimdi arka arkaya çok dertli, hüzünlü türküler dinledik. Cevizin yaprağı, ellerini çekip benden, niye çattın kaşlarını. Birazcık hareketlenelim istiyoruz. Başta programa girerken TRT'ye biraz gönderme yaptık ama bu sıradaki türküyü sizler için araştırma yaptığımızda TRT'den başka da güzel bir düzenleme bulamadık. Neden derseniz işte çok bu programa layık olabilecek düzenlemeler değildi. Arif Şentürk'ten dinleyeceğiz türküyü. Aman bre deryalar. Türkümüzün de bir hikayesi var, onu da Ceren anlatacak bize.
Evet, bu bir Kırcaali türküsü. Yusuf ile Feride'nin hikayesi. Yusuf ile Feride birbirlerini çok severler ancak aileleri evlenmelerine bir türlü izin vermez. Kaçmayı kafasına koyan Yusuf bir kayık ayarlar. Niyeti Arda'yı aşıp karşı kıyıda izlerini kaybettirerek yeni bir hayata başlamaktır. Feride kırık dökük kayığı görünce Yusuf'u vazgeçirmeye çalışır. Arda'nın azgın dalgalarına dayanamayacağını anlar. Ancak ikna edemez sevdiğini, ölürsek de beraber ölelim diye düşünerek biner kayığa. Maalesef tahmini doğru çıkar, dalgalar kayığı devirir ve Yusuf boğularak can verir. Feride kurtulmayı başarır ve sevdiğinin ardından bu türküyü yakar. Çıkar aba puturunu, dalgalar artacak. Demedim mi ben sana Yusuf'u? Kayığımız batacak. Arif Şentürk söylüyor.
Thank you.
Ulu Yakası'nın 3. programında Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum adlı türküyü sizlerle paylaşmıştık. O türkünün ozanı da Hisarlı Ahmet'ten sizlere bahsetmiştik, bilgi vermiştik. Şimdi de Hisarlı Ahmet'in kendi sesinden Kütahya'nın Pınarları adlı türküyü dinleyeceğiz. Türkünün araştırmalarda karşılaştığımız birden fazla hikayesi var. Fakat bu hikayelerden bir tanesini şimdi, diğerlerini de belki ileriki programlarda sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu ilk hikayeyi Ceren'den dinleyelim.
Bundan 100 yıl kadar önce Kütahya'nın zengin ailelerinden genç yakışıklı bir delikanlı olan Asalıoğlu Vehbi, orta halli bir ailenin çok güzel ama biraz da ele avuca sığmaz dil dolu kızlarına aşık olur. Asalıoğlu kızlarını isteyince seve seve vermiş ailesi. Ancak arkadaşlarının deli düve dediği bu genç kızın peşinde dolaşıp dururmuş köyün gençleri. Düğünden kısa bir süre sonra da bu gençlerden bazıları kocandan ayrılacaksın yoksa seni dağa kaldırırız, kocanı da kör ederiz diye tehdit etmeye başlamışlar. Kocasının başına bir şey gelmesinden korkan kız, kocama dokunmayın da ne isterseniz yaparım diyerek gençlerle çeşme başında buluşmayı kabul etmiş. Karısının gece vakti evden çıktığını gören Vehbi, uzaktan takip etmeye başlamış karısını. Çeşme başında gençlerin karısını kaçırmaya çalıştığını görünce silahını çekmiş, ancak gençlerden biri önce davranıp Asalıoğlu'nu vurmuş. Asalıoğlu oracıkta ölüvermiş. Ardından katiller de genç kadını kaçırarak izlerini kaybettirmişler.
Öyleyse Hisarlı Ahmet'ten dinleyelim Kütahya'nın Pınarları.
Seni vuran olan nasıl? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Aman aman deli düvem öyle böyle olur mu? Ah sen ölürsen dünya
Yakası'nın 6. programında Sümeyra Çakır'dan bahsetmeye başladık ve 7. programda da Sümeyra Çakır'ın kim olduğu ve Ruhi Su ile tanıştıktan sonra kendi ağzından hissettiklerini sizlerle paylaşmıştık. Bu tanışma gerçekleştikten sonra Sümeyra Ruhi Su'dan ses, bağlama ve halk türkülerini yorumlama dersleri almaya başlıyor. Genco Erkal ve beraber çalıştığı Dostlar Tiyatrosu Ruhi Su ile çalışmak istemekte ve bir oyun ya da bir iş ortaya koymak istemektedir o dönem. Bunun üzerine 1975 yılında Dostlar Korosu kurulur. İlk olarak Pir Sultan Abdal, Köroğlu ve Türküler adlı oyunları sahneye koyarlar. Genco Erkal oynuyor, Ruhi Su ve Sümeyra Çakır 10-15 tiyatrocu ile birlikte bir koroyla türküler söylüyor. Sahnelenen oyunların her biri ise birer sanat olayına dönüşüyor o dönemde. 1977'de dönem gazetelerinden birinde çıkan yazıda sırası gelmişken Sümeyra Çakır'ın sözünü etmek gerek. Bu kadife sesli ölçülü ve ince beğenisiyle saygı uyandıran sanatçı epeydir Ruhi Su ile çalışıyor ve konserler veriyor. Şarkıcılıkta ve türkücülükte bayağılığın geçer akçe olduğu şu günlerde Ruhi Su ile Sümeyra Çakır'ı ve Dostlar Korosu'nu dinlemek ne büyük bir mutluluk. Bu atılım yalnız İstanbul seyircisi için değil, bütün yurt için kaçırılmaması gereken bir müzik olayı. Gerçekleştirilen bu çok olumlu başlangıcın uzun ömürlü olması ülkemizin halk müziği geleceği bakımından çok çok önemli diyor Sabahattin Ali'nin kızı, piyanist, müzik bilimci Filiz Ali. Sırada Sümeyra Çakır'ın bir türküsü var anlayacağınız üzere. Seher Yeli adlı türküyü dinleyeceğiz. 9. programda da Sümeyra Çakır'ın hikayesini tamamlamayı düşünüyoruz. Şimdi türkümüzü dinleyelim.
Söyle güzeller şahı süreyim dergahına. Söyle güzeller şahına, yüz süreyim dergahına. Zehir olan kadehine, doldur beni, doldur beni. Beni, beni, beni, beni. Doldur beni, doldur beni. Beni dost. Zehir olan kadehine, doldur beni, doldur beni. Beni, beni, beni, beni. Doldur beni, doldur beni. Beni dost. Ahmet'im gönül versem, bağında gülünü dersem. Senden gayrı yar seversem, öldür beni, öldür beni. Beni, beni, beni, beni. Öldür beni, öldür beni. Beni dost. Senden gayrı yar seversem, öldür beni, öldür beni. Beni, beni, beni, beni. Öldür beni, beni, beni. Beni dost.
Evet, Sümeyra Çakır'ın türküsünü dinledik. Hikayesini anlatırken de türkünün öncesinde sürekli Ruhi Sunu'nun ismini andık. Ruhi Sunu'dan bir türküyle devam etmek istiyoruz programa. Burada bir şey eklemek istiyorum ben. Hem Sümeyra Çakır hem de Ruhi Su türkülerini seslendirirken aynı zamanda bağlamayı da kendileri çalıyorlar. Bu da bir artı bir özellik o dönem içerisinde bence. Şimdi Ruhi Sunu'nun hayat hikayesi ve dinleyeceğimiz türkü Ben Melamet Hırkası. Bu türkünün de bir hikayesi var. Onu da Ceren bizimle paylaşacak.
Evet, Ruhi Sunu'nun öyküsünü de birkaç programa bölmeyi düşünüyoruz. 1912 yılında Van'da doğmuş. Mehmet adını vermişler. Anne babasını hiç tanımamış. Çok küçük yaşlarda Adana'da çocuk sahibi olamayan fakir bir aileye evlatlık verilmiş. 6 yaşına geldiğinde bu yeni ailesiyle birlikte İşgal altındaki Adana'dan kaçarak Toros dağlarına sığınan göç kafileleri içinde bulmuş kendini. İlk türkülerini burada öğrendiğini anlatır Ruhi Su. 10 yaşına geldiğinde üvey annesinden yediği dayaklar canını tak etmiş ve bir arkadaşının annesinin yardımıyla Adana Öksüzler Yurdu'na sığınmış. Oyun denen bir şeyin varlığını orada öğrendim diye anlatır Ruhi Su bugünleri. Müzik öğretmeni Mehmet Tahir müziğe ilgisini fark edince keman dersleri vermeye başlar Ruhi Su'ya. 1925 yılında Cumhuriyet'in de kurulmasıyla Ankara'da müzik öğretmen okulu kurulur. Tüm öksüzler yurtlarına sınavla öğrenci alınacağı haberi gelir. Adana Öksüzler Yurdu'nda iki kişi katılır sınava. Biri Ruhi Su'dur. Sınavda birinci gelir ancak arkadaşının yaşı kendisinden büyüktür. Okul müdürü, sen seneye de girersin sınava ancak arkadaşın bu sene gidemezse açıkta kalır deyince, yaşam boyu da hep ispatlayacağı bir iyi niyetle hiç tereddüt etmeden verir hakkını arkadaşına. Bir sonraki yıl yine girer sınava, yine kazanır. Ancak okula gelen yeni bir bildiride okulu bitiren tüm çocuklar zorunlu olarak askeri okullara girecek denmektedir. Ruhisu da İstanbul Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne gider. Burada da elinden kemanı hiç düşmez. Akşam olunca kantinde arkadaşlarına çalıp söyler, ta ki okul komutanı kemanı ayaklarının altına alıp kırıncaya kadar. Ruhisu'nun içinden müzik sevgisi hiç gitmez. Aklında sürekli müzik öğretmen okuluna girmek vardır. Bir gün edebiyat öğretmeni şair Ahmet Muhtar Bey ile tanışır ve onun daveti üzerine okuldan kaçarak Ankara'ya gider. Hikayeyi burada kesmek istiyorum ben.
Virgül koyalım.
Evet, bir virgül koyalım. Melamet Hırkası türküsünden biraz bahsetmek istiyorum. Bu Kul Nesimi'ye ait bir deyiş. Türkünün ezoterik başka anlamları olsa da ben kabaca anlatmak istiyorum. Melamet yokluk anlamına geliyormuş. Ben yokluk hırkasını omzuma kendim koydum. Ağır namus şişesini taşa çaldım. İnsanların beni kınaması ya da onaylaması benim için önemli değiller. Nesim.
Zaten türkü de kendi derdini çok da güzel anlatabilen bir türkü.
Evet.
O zaman Ruhi Sudan dinleyelim. Ben Melamet Hırkası.
Ben melamet hırkasını kendim giydim elime. Ben melamet hırkasını kendim giydim elime. Taşa çaldım kime ne? Haydar haydar taşa çaldım kime ne? Ar namus şişesini taşa çaldım. Haydar haydar taşa çaldım. Sofular haram demişler aşkımın şarabı. Sofular haram demişler aşkımın şarabını. Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Haydar haydar günah benim kime? Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Haydar haydar günah benim. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah çıkarım gökyüzüne. yüzüne seyrederim alemi. Gâh inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder. İnerim yeryüzüne seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Gah giderim medreseye, ders okurum hak için. Gah giderim medreseye, ders okurum hak için. Gah giderim meygedeye, dem çekerim aşk için. Haydar haydar dem çekerim aşk için. Gah giderim meyhaneye, dem çekerim aşk için. Haydar haydar dem çekerim aşk için. Nesimiye sorsalar kim, yarın ile hoş musun? Nesimiye sorsalar kim, yarın ile hoş musun? Hoş olam ya olmayayım, o yar beni kime ne? Haydar haydar o yar beni kime ne? Hoş olayım olmayayım, o yar beni kime ne? Haydar haydar o yar benim kime ne?
Sırada bir bozlak var. Bozlak kelimesinin anlamını araştırırken birkaç farklı sözlükte zaman içerisinde benzer anlamlara geldiğini gördük. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ses vermek, bağırmak, Dede Korkut'ta bozlatmak, böğürmek, Kırgızca'da ise feryat etmek, haykırmak anlamına geliyor kelime. Türk halk müziğindeki yeri ise bir uzun hava türü olarak konumlanıyor. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından ya da kara sevdalardan alıyor bozlaklar. Birçok bölgede görülmekle birlikte yoğun olarak İç Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu toroslarında rastlanmış. Çoğunlukla bir erkek tarafından söyleniyor, ancak yörüklerin hep birlikte söyledikleri de görülmüş. Yine yapılan bu bozlakların tespit edilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda. Bozlakların en dikkat çekici özelliği ses genliğinde en geniş tür olması. Yakın tarihimizde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çorum bölgesinde yoğunlaşmış ve özellikle Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Neşet Ertaş ve Çekiç Ali gibi isimlerle özdeşleşmiştir. Şimdi biz Çekiç Ali'den bir bozlak dinleyeceğiz. Kızılırmak adlı bozlağı. Hem Çekiç Ali kimdir, hem Kızılırmak türküsünün hikayesi nedir, onu da bize Ceren anlatacak.
1932 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğmuş Çekiç Ali. Saz çalışındaki atikliği ve kıvraklığı nedeniyle Çekiç lakabını almış. Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi Muharrem Ertaş'ın çırağı olmuş. Ardında Sarı Yazma, Çubuğuna Lüleyim, Everek Dağı, Biter Kırşehir'in Gülleri Biter gibi pek çok sevilen eser bırakarak 41 yaşında vefat etmiştir. Çok genç yaşta yaşamını yitiren Ozan, her ne kadar Orta Anadolu abdal geleneğinin bir parçası olsa da bağlamayı yer yer ud ve tambur vuruş teknikleriyle çalmış, kendine has bir değiş üslubu geliştirerek parmak izini Türk halk müziğine bırakmış. Kızılırmak türküsü bir ağıt, bir köyden diğer köye giden gelin alayı köprünün yıkılması üzerine Kızılırmağa düşer. Gelin dalgalar arasında akıntıya kapılarak kaybolur. Bu türküyü biz her programdan sonra bizi güzel yorumlarıyla onurlandıran, sevindiren Adnan Acar için çalıyoruz. Çekiç Ali söylüyor, Kızılırmak.
Kuşları başlarım. Ah nettin adada hırda boy, tanrıleşledi boy. Maşayla davetin de vurdur, vardı zılırma bulur. Yettin adada hıdan vur, gönlüleşledin. Mahşerde davacı buyurur, vargan zalim olur. Ah zalim.
Geldik Anadolu Yakası'nın 8. programının sonuna. En son bir türkümüz var. Kardeş türkülerden dinleyeceğiz. Türkümüzün de bir hikayesi var. Onu Ceren bize anlatacak. Ardından da sizlere veda edeceğiz.
Evet, bu bir Tokat türküsü. Niksar köylerinden bir delikanlı askerliğini İstanbul'da yaparken güzel bir kızla tanışır. İzin günlerinde buluşmaya başlarlar. Zaman geçtikçe birbirlerine aşık olurlar. Delikanlı gerçeği söylerse kızın kendisiyle gelmeyeceğini düşündüğünden çiftliği, tarlaları, hizmetçileri olduğu yalanlarıyla ikna eder kızı Niksar'a gitmeye. Askerlik biter, kızı ailesinden ister, düğünü İstanbul'da yapıp düşerler Niksar'ın yoluna. Köye gelip durumu anlayan kızcağız, sabah erkenden ezan sesiyle kalkar, kaynanasıyla birlikte burçak tarlasına çalışmaya gider. Orada da bu türküyü yakar.
Öyleyse kardeş türkülerden gelecek türkümüz Burçak Tarlası. Umarız diyoruz bu 8. programımızı da beğenirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.
İyi günler.